أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعزنا الله وإياكم من النار الله bizleri sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Evet değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Bugün yine sizlerle yan yana geldik. Allah'a hamdü senalar olsun. O yine bizleri yan yana getirdi. Madem ki yan yana geldik, öyleyse onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım değerli arkadaşlarım. Benim bu akşam sizlerle paylaşmayı düşündüğüm konu, sünnete göre hareket etmek ve ona zıt olanları ise terk etmek başlığı altında olacaktır. Evet, sünnete göre hareket etmek, ona zıt olanları ise terk etmek. Konuya girmeden önce dersimize başlık olan sünnet kelimesinin manasını kısaca da olsa izah etmekte fayda vardır. Sünnet değerli kardeşlerim, lugavi olarak, yani lugat manası olarak sünnet, yol, usul, adet, iyi olsun kötü olsun gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manasınadır. Kelimenin lugavi manası budur. Yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manasınadır. Bunun ıstılahi tarifi ise, değerli kardeşlerim, ıstılahi tarifi ise, sünnet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yoldur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yoldur. Bu hadisle de müteradif manadadır denilebilir. Yani sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kavilleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takrirleridir. Yani tasvipleridir. Kavilleri, sözleri, fiilleri, hareketleri bildiğiniz gibi, takrirleri dediğimiz zamanda yanında bir şey yapılır veya bir söz söylenir. Buna sukut geçmesi, bunu tasvip etmesi, buna ses çıkarmamasıdır. Evet, sünnetin ıstılahi tarifi de budur. Yani anlaşılacak şekliyle şöyle ifade edecek olursak daha faydalı olacaktır. Sünnet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yoldur. Allah Resulü'nün takip ettiği yoldur. Şu halde değerli arkadaşlarım, İslam'la müşerref olan bir kimsenin sünnete uygun yaşaması demek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yürümüş olduğu o yolda yürümesi, o yolu takip etmesi demektir. Evet. Yani diğer bir ifade şekli, sünnete uygun hareket etmek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduklarına, yapmış olduklarına, emretmiş olduklarına, nehyetmiş olduklarına itirazsız itaatle başlar. Evet, bir Müslümanın sünnete göre hareket etmesi, ona zıt olan şeyleri ise terk etmesi demek, evvel emirde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeylere itiraz etmeden itaatle başlar. Onun emirlerine, onun nehilerine, onun yanında yapılıp da sukut geçtiği, ses çıkarmadığı şeylere itaatle başlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ise itaat, Allah'a itaat kabul edilmiştir. Bunu sair derslerimizde ara sıra dile getirmişizdir. Resulullah'a itaat, şüphesiz ki Allah'a itaattir. Rabbimiz Kerim kitabında "Men yuti'ir Resul fakat ata'allah." Kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiş demektir. Aslında o Allah'a itaat etmiş demektir. Nisa suresi ayet 80. Değerli arkadaşlarım, elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmenin, Allah'a itaat etmek oluşu, onun dinle alakalı gerek konuşmaları ve gerekse kendisinin tabi olduğu, uyguladığı şeyler vahye dayalı oluşundan dolayıdır. Hatırlarsınız, Necm suresinde Rabbimiz وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. O heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen vahiyden var. Başka bir şey değildir. Resulullah'ın din adına konuşmalarının, konuştuklarının vahiy olduğunu anlatıyor Allahu Azze ve Celle Necm suresi 3 ve 4. ayeti cellesinde. Ahkaf suresinde bir ayeti celile, 9. ayeti celile, Rabbimiz Resulullah'a söylettiriyor. Sen onlara de ki, ben ancak bana vahiy yolunana tabi oluyorum. Ben ancak bana vahiy yolunana tabi oluyorum. İşte bu ve emsali deliller açık ve net bir şekilde bizlere şu mesajı vermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din adına konuşmaları Allah'tan kendisine indirilen vahiydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din adına ittiba ettiği, tabi olduğu, uyguladığı şeyler Allah'ın kendisine vahyettiği şeylerdir. Yani şeriattır. Ve bildiğiniz gibi bu dinin şarisi de Allah'tır. Onun indirdiği kanunlar hükümlerdir. Onun indirdiği emirlerdir, nehilerdir. Onun indirdiği, yapılmasını istediği şeylerdir. Din adına ortaya konulan şeyler değerli kardeşler. Rabbimiz Kerim kitabının birçok yerinde Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaati, onun sünnetine uymayı emretmiştir. Onun getirdiği, onun çizdiği, onun takip ettiği yola uymayı emretmiştir. Hatırlarsınız Ali İmran suresinde "Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim." Ey Muhammed, onlara de ki eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettabi'uni, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün, bağışlasın. Çünkü Allah çok mağfiret edici ve çok merhamet edicidir. Enfal suresi ayet 24. Ey iman edenler! Sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki şüphesiz Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve siz hakikaten bir gün onun huzurunda toplanacaksınızdır. Ve bir gün onun huzurunda toplanacaksınızdır. Enfal suresi 24. Buhari rahimullah der ki, değerli arkadaşlarım, ey iman edenler, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman, sizi ıslah edecek şeylere davet ettiği zaman, sizi düzeltecek, sizin menfaatınıza olacak şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bunun manası budur. Buhari'nin bu ayeti celilede, ey iman edenler, sizi hayat verecek şeylere, sizi ıslah edecek şeylere, sizi düzeltecek şeylere, sizin menfaatinize olacak şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bu ayetin manası budur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara onlara hayat verecek şeyleri anlatmıştır. Onları ıslah edecek şeyleri anlatmıştır. Onlara ıslah edecek şeyler getirmiştir. Onları düzeltecek şeyler. Onların menfaatine olacak şeyleri getirmiştir. Buhari rahimullah bunu anlatır değerli kardeşlerim. Allahu subhanahu ve teala buradaki bu icabetin gönülden samimi ve ihlaslı olmasını istiyor. Ayeti celileye dikkat ettiyseniz Rabbimiz burada icabetin gönülden olmasını istiyor. Samimi ve ihlaslı olmasını istiyor. Yani insan zahiren ve batinen teslim olması gerekir. İhlas ve samimiyetin de kalple alakası olduğundan dolayıydı ki Rabbimiz şüphesiz ki Allah kişi ile kalbi arasına girer buyurarak bu icabetlerin kalpten, gönülden olmasını istemiştir. Gönülden olmasını istemiştir. Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yani sizin kalben itaatinizi de ben kontrol ediyorum. Daha doğrusu bana zahiri olarak itaat ettiğiniz zaman kalbinizi de ben kontrol ediyorum. Acaba bu samimiyetiniz, bu ihlasınız kalpten mi yoksa zahiren yapmacık mı? Onun içindir ki Rabbimiz kişi ile kalbi arasına girer buyurarak bu icabetin gönülden olmasını, kalpten olmasını, ihlaslı ve samimi olmasını istemiştir. Yani Resulullah'a itaat, ittiba, ihlaslı ve samimi bir şekilde yapılması gerekir. Yine Enfal suresinde Rabbimiz buyuruyor, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Dinleyip dururken ondan sakın yüz çevirmeyin. Allah'a ve bir de Resulüne itaat edin. Dinleyip dururken ondan sakın yüz çevirmeyiniz diyor. Rabbimiz yine bu ayeti celilesinde kullarına, değerli kardeşlerim, Allah'a ve Resulüne itaati emrederken, kendisine muhalefetten, kendisine karşı inatlaşanlardan olmamayı, işitip durduktan sonra, meseleleri öğrendikten sonra, ondan yüz çevirmemeyi emrediyor. Ona ittiba etmeyi emrediyor. Nur suresi ayet 54 Rabbimiz yine buyuruyor. Ey Muhammed de ki Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirip dönerseniz unutmayınız ki onun uhdesine düşen ancak ona yükletilen tebliğ vazifesidir. Sizin üzerinize düşen de size yükletilen itaat etmektir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Eğer Muhammed Mustafa'ya itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Unutmayınız ki Resul'e ait olan sadece ve sadece tebliğden başka bir şey değildir. Tebliğden başka bir şey değildir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Nisa suresi ayet 59. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin ve sizden olan ulul emre de eğer bir mevzuda niza ederseniz, çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa, o meselenizi Allah'a ve Resulüne havale edin. Bu sizin için hem hayırlı, hem de netice itibariyle en güzel olandır. Efendim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ders yapıyorum, buyurun. Dersteyim tabii ki. İnşallah sonra. Selamun aleyküm. Evet. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan ulul emrede. Eğer aranızda bir şeyde niza ederseniz ki elbette ki dini konulardır, dini mevzulardır. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa o meselenin çözümünü Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a, onun kitabına, Resulüne, onun sünnetine götürün. Bu şekildeki hareketiniz hem hayırlı hem de netice itibariyle güzel olan bir şeydir diyor Allahu Azze ve Celle Nisa suresi ayet 59'da. Buhari ve Müslim'de değerli kardeşlerim Ebu Hureyre'den rivayet edilen sahih bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bana itaat eden unutmasın ki Allah'a itaat etmiştir. Bana karşı gelip isyan eden de unutmasın ki yine Allah'a isyan etmiştir. Benim emirime itaat eden bana itaat etmiştir. Benim emirime isyan eden de bana isyan etmiştir. Dolayısıyla Allah'a isyan etmiştir. Değerli arkadaşlarım, Buhari ve Müslim'de zikri geçen bu ve emsali deliller, alimlere ve emirlere itaati içeren emirlerdir. Bunun içindir ki Allahu Teala Allah'a itaat edin derken bundan maksat onun kitabına, peygambere itaat edin derken bundan maksat onun hadisi şeriflerine, sizden olan emir sahiplerine de itaat edin derken de bundan maksat da emirlerin Allah'a itaat olan konulardaki emirlerine itaat edilecektir. Değilse bilindiği gibi Allah'a isyan olan konularda emirlere itaat yoktur. Bırakın emirleri, kim olursa olsun mahlukata itaat yoktur Allah'a isyan olan hususlarda. Hatta İslam'ın bu konudaki özlü bir kaidesini oluşturan bir ifadesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La ta'ata fi masiyetillahi innema ta'atu fil ma'ruf. Allah'a isyan olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruftadır. İtaat ancak maruftadır. Onun içindir ki Allah'a itaat kitabına, Resulüne itaat sünnet-i seniyesine, sizden olan ulul emre de itaat edin derken de bundan da maksat değerli kardeşlerim Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman eden emir sahiplerine de itaat, onların Allah'a ve Resulüne isyanı emretmedikleri müddetçe sözlerine itaat etmek demektir. Bunun güzel anlaşılması gerekir. Kur'an'a sünnete itaat zaten kimden gelirse gelsin mutlak manada itaat edilmesi gereken bir ölçüdür. İsterse bir çocuk söylesin mutlaka ona itaat edilir. Yani bir çocuk ayet söylese itaat edilir, hadis söylese itaat edilir. Cahil bir insan ayet söylese itaat edilir, hadis söylese buna itaat edilir. Ama burada değerli kardeşlerim, onun emirlerine, yani sizden olan emirlere de itaat edin, burada Allah'a ve Resulüne isyanı emretmedikleri müddetçe onlara itaat söz konusudur. İlla ayet ve hadis söylemeleri gerekmez, ama ayete ve hadise, diğer bir ifadeyle İslam'a ters düşmeyen, isyan olmayan hususlarda bir söz söylerlerse bunlara itaat etmek gerekir. Bunlara itaat etmek vaciptir. Örneğin yolu şu saat şuradan kesin, şu taraftan verin. Yani bir şeyler yapılacak, ihtiyaç hasıl oldu. Veya efendime söyleyeyim, şu günler ders için toplanılacaktır. Veya şu adam şuraya gidecektir şeklinde Kur'an'a sünnete zıt olmayan ama Kur'an sünnette de anlatıldığı şekliyle bulunmayan bu ifadelere itaat etmek gerekir. İbni Ömer'den gelen bir hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Müslüman olan kişiye hoşlandığı ve hoşlanmadığı hususlarda emirlerini dinleyip itaat eylemesi kendisine vaciptir. Ama diyorum, masiyet ile emredilmesi hali müstesnadır. Masiyet ile emrolunurlarsa onları dinlemek ve itaat etmek yoktur. Evet, Buhari ve Müslim'deki zikir geçen bu hadis-i şerifte de biraz önceki anlattığımız, ifade ettiğimiz kaidenin, kuralın delilini bizlere anlatıyor. Yani la ta'ata fi masiyetillahi inneme ta'atu fil ma'ruf. Değerli kardeşlerim, Allahu Subhanahu ve Teala kendisine, peygamberlerine ve emirlerine itaati emrettikten sonra eğer bir şeyle çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onun hallini Allah'a ve Resulüne bırakın. Allah'a ve Resulüne bırakın diyor. Rabbimizin bu emri delalet ediyor ki insanların gerek dinin usulüne ve gerekse dinin furuatına dair ihtilafa düştükleri her husus mutlaka Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine götürülecektir. Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine götürülecektir. Nitekim Allahu Teala bir ayeti kerimesinde ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur. Bakınız, bu da yine Şura suresi ayet 10. İhtilafa düştüğünüz herhangi bir meselede hüküm vermek Allah'a mahsustur. Yani Allah'ın hükümleri de biraz önceki ifade edilen şekliyle kitabın ve sünnetin içerisinde bulunmaktadır. Allah'a ve Resulüne götürün derken Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetine götürün demektir. Ama Şura suresi 10. ayeti cellesinde de herhangi bir mevzuda hüküm vermek mutlaka Allah'a mahsustur ifadesi de, yani Kur'an'ın ve sünnetin içerisinde bulunan hükümler Allah'ın indirdiği hükümlerdir. Allah'ın indirdiği hükümlerdir. Evet, Allahu Teala kitabının ve Resulünün hadis-i şeriflerinin verdiği hükümlerle hükmetmelerini istiyor. Allah kitabının ve Resulünün hadis-i şeriflerinin verdiği hükümlerle hükmetmelerini istiyor. Bunların hak olduğunu, gerçek olduğunu, bu hak ve gerçeğin dışındakiler ancak ve ancak sapıklık olduğunu zikrediyor. El hakku min rabbik. El hakku min rabbik. Hak Rabbindendir. Yani bir şeyin hak olması için onun Rabbimizden gelmesi, inmesi gerekir. Öyleyse Allah'tan indirilen, Allah'tan gelen şeyler haktır. İnsanlar bunlara uygun hareket etmeleri gerekir. Bu hakkın, bu gerçeklerin dışındakiler ancak sapıklıktır. Bunlar hak değildir, hakikat değildir. Bunlar hak ve hakikat değildir değerli arkadaşlarım. Allah'a hakkıyla iman etmek isteyen bir Müslüman, Resulüne hakkıyla iman etmek isteyen bir Müslüman, Allah'tan indirilen şeylere ittiba etmesi gerekir. Onlara uygun bir hayat sürmesi gerekir. Bakınız yine Nisa suresi ayet 65'te Rabbin hakkı için onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden nefisleri hiçbir sıkıntı duymadan, hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle ona teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. La yu'minune. İman etmiş olamazlar. Evet, burada Rabbimiz kendi şerefli, mukaddes zatına yeminle ifade buyuruyor. Yemin ediyor ki bütün işlerde Allah Resulü'nü hakem tayin etmedikçe hiçbir fert iman etmiş olamaz. Onun verdiği hüküm gizli ve açık, her zaman bağlanılması vacip olan haktır, gerçektir. Onun için içimizden bir sıkıntı duymadan, tam anlamıyla ittiba etmeden, teslim olmadan iman mümkün değildir. İman mümkün değildir değerli arkadaşlar. Yani seni hakim tayin ettikleri zaman, sana geldiklerinde senin verdiğin hükümlere de içlerinden hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmaları gerekir. Değilse la yu'minuna, asla iman etmiş olamazlar diyor. Asla iman etmiş olamazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı manada bir hadis-i şeriflerinde, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki heva ve arzusu benim getirdiklerime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Böyle buyuruyor bakınız. Heva ve arzusu benim getirdiklerime ittiba etmediği müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız diyor. İman etmiş olamazsınız diyor. Nur suresi ayet 63 yine Rabbimiz buyuruyor bakın. فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Artık diyor onun emrinden uzaklaşıp gidenler başlarına ya bir fitnenin gelmesinden yahut da elin bir azaba çarptırılmalarından çekinsinler diyor. Görüyor musunuz? Burada ayeti celilenin siyak ve sibakına baktığınız zaman o Resulün emrine muhalefet edenlerin başlarına bir fitne gelmesinden veya elin bir azaba düçar olmalarından sakınsınlar diyor Rabbimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine, yoluna, metoduna, menhecine, sünnetine ve şeriatına aykırı hareket edenler bu ayeti celilede tehdit ediliyor. Sakınsınlar. Bundan sakınsınlar. Zira sözler ve ameller onun sözleri ve amelleriyle ölçülüp değerlendirilir. Ona uygun olanlar kabul olacaktır. Ona zıt olanlar reddedilecektir. Söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun reddedilecektir. Ve onun emrine muhalefet edenlerin de başlarına bir belanın gelmesi veya elin bir azaba çarptırılmalarından korksunlar buyurulmaktadır. Örnek ve önder Allah Resulü'dür dersinde de anlattığımız gibi Allah'ın Resulü'nün getirdiği emirlere muhalefet insanın başına bir fitnenin, bir belanın gelmesine sebep olur. Ve gerek dünyada ve gerekse ahirette de elin bir azaba da çarptırılabilirler. Muhalefet eder, hırsızlık yapar, eli kesilir, bu bir azaptır. Zina yapar, recm edilir, bu bir cezadır. Bekardır, taşlanır, sopa vurulur, pardon. İçki içer, had cezası. Yani bunlar hem dünyadaki cezalar, azaplar, ama unutulmaması gerekir ki bunların ahirette de hesabı olabilir. Antiparantez, elbette ki dünyada bu manada cezasını çekenlerin ahirette işlediği bu suçtan dolayı tekrar ceza çekmeleri mümkün değildir. Müslim'in sahihinde de anlatıldığı gibi bu cezalar o günahlar için kefarettir. Konuyla alakalı bir hadis-i şeriflerinde yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her kim şu bizim dinimizde içerisinde ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse onun o ameli reddolunacaktır. Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve raddun. Diğer bir varyantında ise kim bir amel işler onun o ameli hakkında bir emrimiz yoksa fehuve raddun. O reddolacaktır. O reddolunacaktır. Yani işlediğiniz, din adına işlediğiniz, din adına uyguladığınız şeyler dinden ispatını yaptığınız şeyler olmalıdır. Dinden ispatını yaptığınız, okuduğunuz, şuuruna vardığınız şeyler olmalıdır. Ondan sonra uyguladığınız şeyler olsun. Değilse din adına yapıp eğer dinden değilse o yaptığınız şey bu reddolunacaktır. Her ne kadar samimiyetle de yapsanız, iyi niyetle de yapmış olsanız bu sizden kabul görmeyecektir. Bu reddolunacaktır. onun içindir ki Müslüman sünnete uygun hareket etmesi gerekir. Sünnet dışı şeylerden uzak durması gerekir. Rabbimiz yine Ahzab suresinde Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan bir erkek ve gerekse mümin olan bir kadın için kendi işlerinde buna aykırı hareket etme muhayyerlikleri yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmış demektir. Yolunu sapıtmış demektir. Evet, Allah ve Resulü bir işte hükmettiği zaman. Bu ayeti celile, bilmiyorum bilenleriniz var mı? Bu ayeti celile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kölesi Zeyd İbni Harise ile Esed kabilesinden Zeynep binti Çaş'ın nikahlanma meselesiyle alakalı bir husustan dolayı nazil olmuştur. Zeynep ben onunla nikahlanmak istemem deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah hayır onunla nikahlanacaksın dedi. Zeynep ey Allah'ın Resulü kendi kendime oyun mu yapayım dedi. Yani niye nikah yapayım ben onu istemiyorum. Onlar böyle konuşurlarken Allah-u Teala bu ayeti celileyi inzal buyurdu. Allah-u Teala bu ayeti celileyi indirdi. Bunun üzerine Zeynep dedi ki ey Allah'ın Resulü benimle nikahlanmak üzere onu sen mi seçtin? Allah'ın Resulü evet deyince yani bu bir vahiy mi? Allah'tan inen bir şey mi? Allah'ın Resulü evet deyince öyleyse Allah'ın Resulüne ben isyan etmem. Ben onu kendime nikahladım diyor. Yani ben onu kabul ediyorum diyor. Görüyor musunuz? Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman artık mümin olan erkek veya mümin olan kadının bunda seçme muhayyerlikleri yoktur. Seçme muhayyerlikleri yoktur. Derhal ittiba ederler. Allah mı istiyor? Evet, öyleyse ben onu kendime nikah ettim diyor. Zeyd ve Zeynep hakkında inen bu ayeti kerime elbette ki her ne kadar hususi olarak onlarla ilgili, onlarla alakalı inmiş de olsa bu umumidir değerli arkadaşlarım. Bu umumidir. Hatta bu konuda İslam'ın özlü oluşturduğu bir kuralı vardır. İtibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir. İtibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir. Yani kastımız nedir bununla? Bir ayeti celile veya bir hadisi şerif bir mevzudan dolayı inenebilir, söylenebilir. Yani hususi bir sebepten dolayı inebilir veya söylenebilir. Ama unutulmamalıdır ki itibar lafzın umumiliği nedir? Sebebin hususiliğine değildir. Burada umumi olarak ifade Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman artık gerek mümin olan bir erkek ve gerekse mümin olan bir kadın için kendi işlerinde buna aykırı hareket etmeye muhayyerlikleri yoktur. Yani mümin olan her erkek her kadın için bu geçerlidir. Bunun hususi olarak efendim Zeyd ve Zeynep hakkında inmesi pek önemli değildir. İtibar lafzın umumiliğinedir. Evet. Unutmayınız ki değerli kardeşlerim, Müslüman olmak isteyen, Müslümansa Müslüman kalmak isteyen bir kimse, kendi düşünce, davranış ve seçme özgürlüğünü Allah'a ve Resulüne teslim etmesi gerekir. Allah'a ve Resulüne teslim etme mecburiyetindedir. Çünkü hiçbir makul insan İki karşıt davranışı birleştirmeye kalkışmaz. Yani hem Müslümanım diyeceksiniz, hem de teslim olmayacaksınız. Bunun ikisi birbiriyle zıt olan şeydir. Müslüman kalmak isteyen kimse, mutlaka Allah ve Resulünün emrine boyun eğmek zorundadır. Teslim olmak zorundadır. Boyun eğmeyi istemeyen, boyun eğmeye tenezzül etmeyen kimse ise, Müslüman olmadığını kabul etmelidir. Bunu kabullenmelidir. boyun eğmeyip Müslümanım diye haykıranlar Allah'a ve Resulüne teslim olmadıkları müddetçe bu sözlerinde unutmasınlar ki yalancıdırlar. Sahtekardırlar. Müslüman teslim olan demektir. Ben Müslümanım de teslimiyet yok. İsim ile müsemma arasında bir uyumluluk söz konusu değildir burada bakın. Şimdi bu sözünde yalancıdır insan. Allah'a ve Resulüne teslim olmuyoruz. Nisa suresi ayet 69. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyi kimselerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Ama ayetin başında dediği gibi kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'a ve Resulüne itaat etmek ne demektir? Evet bu Allah'ın sözüdür deyip sadece bunu dil ile ikrar etmek midir? Evet bu Resulullah'ın sözüdür, hadisidir deyip bunu ikrar etmek midir? O sözün mucibince hareket etmektir itaat değerli arkadaşlar. O söze ittiba etmektir. O sözün gereğince amel etmektir. İşte kim böyle yaparsa onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle beraber olacaklardır. Sıddıklarla beraber olacaklardır. Şehitlerle beraber olacaktır. İyi kimselerle beraber olacaklardır. Bunlar ne iyi arkadaştırlar diyor Allahu Azze ve Celle. Yine Ahzab suresi ayet 21. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için çok güzel örnek vardır. Usveler haseneler vardır diyor. Yani Allah'ı razı etmek mi istiyorsunuz? Ahiret gününü umuyorsunuz. Yani o günde paçayı kurtarmayı mı umuyorsunuz? Allah'ı çok zikretmek mi istiyorsunuz? Aha size Resulüm, onda sizin için çok güzel örnekler vardır. Haşr suresi ayet 7'de de وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Resul size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da sakının. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın azabı çetindir. Evet, bu konuda Allah'tan korkun, Allah'ın azabı çetindir. Fey taksimatı ile alakalı olan bu ayeti kerimeye de şöyle bir değinecek olursak, ki ayet bilindiği gibi, fey taksimatı ile alakalı bir olaydan dolayı inzal olmuştur. Bununla alakalı inen bu ayeti kerime, emirler ve nehiler kapsamında unutmayınız ki umumidir. Biraz önceki anlattığımız kural gereği, emirler ve nehiler kapsamında umumidir. Fe'in taksimatı ile sınırlı değildir yani. Burada asıl maksat, tüm ilişkilerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine teslim olunmasıdır. Nitekim burada Resul size neyi verdiyse onu alın denilmektedir. Resul size neyi verdiyse onu alın denilmektedir. Neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Yani neden nehyettiyse ondan da kaçının ifadesi kullanılıyor. Resulullah'ın emirleri ve nehileri hususunda ifadeler umumidir. Bu hüküm sadece fe'ye ait malların paylaşımını ihtiva etmiş olsaydı, o zaman neyi vermediyse denilirdi. Neyi vermediyse denilirdi. Fakat aksine neden yasakladıysa denilmesinden anlaşıldığına göre, kast olulan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve yasaklarına uyulmasıdır. Yani bu ifadeler emir ve yasaklar hususunda umumidir değerli kardeşlerim. Konuyla alakalı İbni Mesud radıyallahu anhudan nakledilen bir rivayette İbni Abbas'ın bir hutbesinde şöyle anlattığı dile getiriliyor. İbni Abbas buyuruyor ki Allah saçına saç ekleyen ve ekletmek isteyenlere, bedenlerine dövme yaptıran ve yapanlara, yüzünün tüylerini yolanlara, seyrek dişli görünmek için dişlerinin arasını yontan sırıtkanlara ve Allah'ın yarattığını değiştirenlere Allah lanet etmiştir. Burada ifadeler müennes sıgasıyla geliyor. Yani hitap kadınlara müennes sıgasıyla geliyor. Tabii burada bu hareketler, bu çirkin icraatlar kadınlardan sudur ettiğinden dolayı burada kadınlarla alakalı ifadeler kullanılıyor. Bu hadis, yani bu söz Esed oğullarından Ümmü Yakup denilen bir kadının kulağına gidince hemen İbni Mesud'un yanına gelerek sen şöyle şöyle yapan kadınlara lanet ediyormuşsun der. İbni Mesud ise Allah'ın kitabında olup Resulünün de lanet ettiklerine ben niye lanet etmeyeyim ki der. Kadın bu sefer der ki andolsun ki ben Mushaf'ın iki kabı arasındakileri hep okudum. Ama senin bu dediğine hiç rastlamadım. Ben bunu göremedim. İbni Mesud yemin olsun ki sen eğer onu doğru düzgün okusaydın bunu bulurdun der ve hemen akabinde sen şu ayeti celileyi okumadın mı? Resul size neyi verdiyse onu alın. Sizi neden yasak ettiyse ondan da sakının. Yani bunu okumadın mı? Kadın evet dedi, okudum. İbni Mesud ne diyor? Şüphesiz ki Allah Resulü ondan nehyetmiştir. Allah Resulü ondan nehyetmiştir diyor. Buhari'de zikir geçen bu hadisi şeriften herhalde anlaşılması gereken şeyi anlamışsınızdır. Burada da yine belki bu yapılan çirkin icraatler hususi olarak o an kadınlardan sudur ettiği için anlatılmıştır. Ama unutmayınız ki ifadeler umumidir. Değilse burada müennes sıgasıyla geldiğinden dolayı kadınlar saçına saç eklerse efendim lanetlenmişlerdir, erkekler yaparsa değildir. Bedenlerine dövme yapanlar kadınlar olursa bunlar lanetlenmişlerdir, erkekler olursa değildir. Yüzlerinden tüy alanlar eğer kadınlarsa lanetlenmişlerdir, değilse erkekler değildir. Böyle kesinlikle anlaşılmaz. Hüküm illet üzere döner. Burada illet bellidir. Saça saç eklemek, ekletmek, bedenlere dövme yapmak, yaptırmak, yüzden tüy almak, seyrek dişli, güzel görünmek için, sırıtkan olmak için efendim dişlerin arasını yontmak, burada illet bellidir. Dolayısıyla burada da itaat, ittiba umum olan bu ifadelere olmalıdır değerli kardeşlerim. Yine Nese'de bir hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'den ve İbni Abbas'tan naklediliyor. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz diyor kanatlanmamış çekirgeyi, Ebu Cehil kavununu, hurma çekirdeğinin içini ve ziftle kaplanmış kaptan yemek yemeyi yasaklanmıştır. Yasaklamıştır. Hemen akabinde de Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da sakının ayetini okumuştur. Görüyor musunuz? Yani burada Abdullah İbni Ömer olsun, İbni Abbas olsun, ayeti celilede yasaklanmayan ama hadisi şeriflerde yasaklanan şeyleri zikrettikten sonra Resul size neyi verdiyse onu alın, sizi neden nehyettiyse ondan da uzak durun ayeti cellesini okuyorlar. Yani burada biraz önce ifade edildiği gibi burada anlatılan gayet açık ve nettir. Yani olayları sadece ve sadece hususi olarak indirilen şeye hasretmemek gerekir. Umum ifadeleriyle değerlendirmek, umum ifadeleriyle ele almak gerekir. Burada görüldüğü gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz kanatlanmamış çekirgeyi yasaklıyor. Ebu Cehil kavununu yasaklıyor. Hurma çekirdeğinin içini yasaklıyor. Ziftle kaplanmış kaptan yemek yemeyi yasaklıyor. Ayet olmamasına rağmen bunlara itaat edilmesini, akabinde de hemen ayeti celleyi okuyor değerli arkadaşlar. Hadis-i şerifte de yine buyurulduğu gibi Resulullah aleyhisselatü vesselam size neyi emrettiysem onu alınız, ona sarılınız ve sizi neden nehyettiysem ondan da vazgeçiniz. Aslında bu hadis-i şerif, peygamberimizin bu hadis-i şerifi bir önceki bu Haşr suresini ne yapıyor? Yani sanmayın ki bu ayeti celile hususidir, umumidir. Ben size neyi emrettiysem onu alınız. Sizi neden nehyettiysem ondan da uzak durunuz. İbn-i Mace'nin mukaddimesinde bir numaralı hadistir. Yine başka bir hadis-i şerif Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, peygamberimiz burada da buyuruyor ki, her kim bana itaat ederse hakikatte o Allah'a itaat etmiş ve her kim bana isyan ederse hakikatte o Allah'a isyan etmiş olur. Bunu biraz önce zikretmiştik zaten. Allah'a itaat, Allah'a, Resul'e itaat, Allah'a itaat, Resul'e isyan, Allah'a isyandır. Bunu kafamıza güzelce yazmamız gerekir değerli kardeşler. İşte bu gibi hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat, Allah'a itaat, ona isyan da Allah'a isyan babından sayılmıştır. Çünkü peygamber Allah'tan aldığı emirleri halka tebliğ etmeye memurdur. Onun tebliğ ettiği hususlar da herhalde biraz önce de anlattığımız şekliyle güzelce anlaşılmıştır ki Resul'e vahyedilen şeyler. Yani Allah'tan alıp insanlara vaaz ettiği, insanlardan istediği şeylerdir. İnsanlardan istediği şeylerdir. Sariye oğlu İbrat radıyallahu anhudan, Sariye oğlu El-İrbat radıyallahu anhudan, o şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle bir vaaz etti ki tesirinden kalpler ürperdi ve gözler yaşardı. Gözlerimizden yaş aktı. Bunun üzerine biz dedik ki ya Resulallah, bu vaaz veda eden bir kişinin vaazına benziyor. Bize vasiyette bulun. Peygamberimiz buyurdu ki size Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından gücünüzün yettiği kadar sakınmanızı, başınıza tayin edilen kişiler köle dahi olsalar emirlerini dinleyip itaat etmenizi açıkça öğütlüyorum. Bakınız diyor, sizler ileride birçok ihtilaflara tanık olacaksınızdır. Yani içinizden yaşayanlar ileride birçok ihtilaflara tanık olacaksınızdır. O zaman sizler benim ve kendilerine Allah'ın hidayet verdiği Hulefai Raşid'in sünnetine aman sıkıca tutununuz. Onlar sünnetimi azı dişleriyle ısırmışlardır. Onun için siz de azı dişlerinizle sarılın. Aman ha, sonradan uydurulmuş şeylerden sakınınız. Çünkü sonradan uydurulan şeyler bidattir. Her bidat sapıklıktır diyor. Evet. Bu da yine sünnete ittiba hususunda en güzel delillerden bir tanesidir. Sünnete ters olan şeyleri terk etme hususunda güzel delillerden bir tanesidir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu yine anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kitap ve sünnetten başka uyulması gerekli üçüncü bir şey yoktur. Hatırlarsınız, hani size iki şey bırakıyorum. Sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Kitap ve sünnetten başka uyulması gerekli üçüncü bir şey yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı ve yolların en güzeli de Muhammed'in yoludur. Dikkat edin, sonradan dinde ihdas edilen şeyler bidattir, bunlardan sakının. Çünkü işlerin en şerlisi sonradan din adına ihdas edilen şeylerdir. Din adına icat edilen şeyler bidattir. Her bidat dalalettir. Her dalaletin sonu da cehennemdir. Dikkat edin, icat edilen her şey bidattir diyor. Yani din adına sonradan ihdas edilen her şey bidattir. Her bidat sapıklıktır. Dalalettir ve dalalet cehennemdir. Ve devam ediyor yine Allah Resulü. Dikkat edin, amel ve arzularınız uzayıp size ecelinizi unutturmasın. Emel olacak. Emel ve arzularınız uzayıp size ecelinizi sakın unutturmasın. Yani bir gün öleceğinizi asla unutmayın. Aksi takdirde kalpleriniz katılaşır. Dikkat edin, gerçekten gelici olan şey yakındır. Gelmeyecek olan şey uzaktır. dikkat edin, şekavetli yani bedbaht ancak o kimsedir ki annesinin karnındayken şaki olur. Mesut o adamdır ki o kimse de başkasından ibret alır. Başkasından ibret alır. Bu da yine sünnete ittiba hususunda değerli arkadaşlarım güzel delillerden bir tanesidir. Bunun yanı sıra sünnete ters olan şeylerden uzak durma hususunda güzel delillerden bir tanesidir bu da. Ebu Şureyh el-Hazai radıyallahu anhu der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanımıza gelerek Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik etmediniz mi sorar. Ashab evet şahitlik ettik diye cevap verirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutmayınız ki bu Kur'an bir tarafı Allah'ın bir tarafı da sizin elinizde olan bir kitaptır. Ona sımsıkı sarılın. Ona bağlı kalın. Ona bağlı kaldıkça asla sapıtmayacaksınız. Ve ondan sonra da ebediyen helak olmayacaksınızdır. Elbette ki bunu hadis-i şerif zikrediyor. Burada bazen bazı asabi ruhların işte Kur'an'dan bahsediliyor derken güya bunu kendi o çarpık davalarına delil getirdiklerini zannederler. Halbuki burada Kur'an'a sımsıkı bağlanma hususunu bize anlatan hadistir. Bunun ikisini beraber alma mecburiyetindesin. Yine Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir kimse helal yer, sünnete uygun amel yapar ve diğer insanlar da o kimseden emin olurlarsa, yani o insanın ezasından, cefasından emin olurlarsa bu kimse cennete girer. Bu kimse cennete girer. Ashab sorar, ya Resulallah, bugün böyle kişiler senin ümmetin içerisinde vardır. Yani aranda var bu kişilerden. Resulullah buyururlar ki tekrar, bu benim asrımdan sonraki topluluklarda olacaktır. Bu benim asrımdan sonraki topluluklarda olacaktır diyor. Hakimin Müstedrek'inde bu anlatılıyor. Yine Tirmizi'de, Hakimin Müstedrek'inde, İmam Malik'in Muvatta'sında Allah'ın Resulü size iki şey bırakıyorum. Bunlara sıkı sıkıya sarılın. Eğer bunlara sıkı sıkıya sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Sarılmazsanız sapıtırsınız diyor. Sarılmazsanız sapıtırsınız diyor. Her zaman dile getirdiğimiz hadis-i şeriflerden bir tanesidir değerli kardeşlerim. Her kim sapıtmak istemiyorsa, düz yoldan ayrılıp eğri büğrü yollarda yalpalamak istemiyorsa, Resulullah'ın bıraktığı iki kaynağa uyma mecburiyetindedirler. Terektu fikum şeyeyn. Size iki şey bırakıyorum. Lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi ve sünneti. Evet, sarıldığınız müddetçe sapıtmayacağınız iki şey Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Ahmed'in müsnedinde, Darimi'nin süneninde yine bir hadis-i şerif, Nesai'nin de süneninde geçiyor. Abdullah İbni Mesud anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün parmağıyla kumlar üzerine dikey olarak bir çizgi çizdi. Ve sonra işte bu Allah'ın dosdoğru yoludur dedi. Efendim, aleyküm selam İzzetim. İyiyim, teşekkür ederim. Dersteyim, ders yapıyorum. Alayım hadi bakayım. Verebilir tabii ki. Tabii verebilir. Tabii verebilir. Hem de yan yakınından başlaması lazım. Şimdi evlatların anne ve babaya verme hususu tenkit edilir. Neden? Çünkü onları bakma mecburiyetindedir. Ne zekatı? Ama anne ve baba işte bu anlattığınız manada çoluğundan çocuğundan ayrılmış, daha doğrusu kocasından ayrılmış perişan vaziyetleri falan var. Yani fakirler verebilir. Zekatını da verebilir. Tasadduk da edebilir. Evet. Ben de teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Evet değerli arkadaşlarım, bu arada tabii telefona cevap vermemiz de yine dersimizle alakalı efendim önemli hususlardan bir tanesi diyebiliriz. Soru soruluyor ve cevap olarak da elbette ki sünnete uygun verilmesi gerekir. Arkadaşımızın anne ve babanın çocuklarına zekat verme hususundaki sorusunu cevapladık. Verebilirler. Çünkü bunların delilleri vardır. Değerli arkadaşlarım, biraz önceki hadisin devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün parmağıyla kumlar üzerine dikey olarak diyor bir çizgi çekti. Ve akabinde işte bu Allah'ın dosdoğru yoludur dedi. Daha sonra o çizginin sağına ve soluna cılız cılız çizgiler çizdi. Ve şöyle buyurdu. Bu yolların her birinin başında, kavşağında birer şeytan oturuyor ve biz doğruyuz, bize uyun, bize gelin ve o yollara davet ediyorlar. Unutmayın ki bu yolların her birinin başında, kavşağında birisi oturuyor, bir şeytan oturuyor. Ki şeytanlar biliyorsunuz minel cinneti ven nas, insanlardan da olur, cinlerden de olur. Bize gelin, biz doğruyuz, biz hakız diye ne yapıyorlar? Davet ediyorlar. Ve devam ediyor Allah Resulü. Diyor ki, şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Ayetini okuyarak sakın ha sakın benim çizdiğim bu yoldan başka bir yola uymayın. O yollar sizi bu yoldan ayırır. O yollar sizi bu yoldan ayırır diyor. Enam suresindeki 153. ayeti celleyi okuyarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim çizdiğim yoldan asla ayrılmayın, sakın ayrılmayın. Eğer benim getirdiğim bu yolu bırakıp o yollara iltifat ederseniz sizi benim yolumdan ayıracaktır. Allah'ın Resulü'nün takip ettiği yoldan ayrılmak da artık insanın başına nasıl bir bela musibet gerek dünyada gerek ahirette getirir. Herhalde bunu sair delillerde okumuşuzdur. Yine İbni Abbas anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir hutbede bulunarak şöyle buyurdu. Allah bütün hak sahiplerine hakkını vermiştir. Şu kadar var ki Allah farzları, doğru yolu, cezaları, helali ve haramı kesin olarak bildirmiştir. Allah İslam dinini vaaz etmiş ve onu kolaylık, musamaha ve genişlik dini yapmıştır. Darlık dini yapmamıştır. Bilmiş olunuz ki kendisine güvenilmeyen insanın imanı yoktur. Sözünde durmayanın da dini yoktur. İsyan ederek Allah'a vermiş olduğu sözü bozan kimseyi Allah yakalar. Bana verdiği sözü tutmayan kişiyi de ben yakalarım. Yani ona ben düşman olurum. Ben düşman olduğum kişiyi mağlup ederim. Bana vermiş olduğu sözde durmayan şefaatime nail olamaz. Ve unutmayınız ki o kimse Havz-ı Kevser'den su da alamaz. Havz-ı Kevser'den su da alamaz. İşte bu da değerli arkadaşlarım, bu da yine anlatmaya çalıştığımız konu ile alakalı gerçekten güzel mesaj veren bir hadis-i şeriftir. Burada da sünnete uygun hareket edilmesi, Resulullah'ın getirdiklerine ittiba edilmesinden bahsediliyor. Onun emretmediği, nehyetmediği şeylerle meşgul olunmamasını bizlere anlatıyor. Allah'a verdiği söz ki Allah'a itaat hususunda verilen sözdür. Allah'a verilen söz mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Yerine getirilmezse Allah o kişiye düşman olur. Allah korusun, Allah'ın düşman olduğu insan da perişan olur değerli kardeşlerim. Resulullah bana verdiği sözde durmayanı ben yakalarım ve ona şefaat de etmem diyor. Yani onunla alakalı şefaate izin verilmez bana diyor. Kevser'den de su alamaz diyor. Bunu da bir Müslümanın kafasına güzel yazması gerekir. Yine İbni Ebu Şeybe'nin Musannefi, İbni Ebu Asım'ın Sünnesi, İbni Hibban'ın Sahihinde bir rivayet. Abdullah İbni Ömer'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada da şöyle buyuruyor. Her işin bir canlı dönemi vardır. Her işin bir canlı dönemi vardır. Her canlılığın da bir sükunet dönemi vardır. Benim sünnetimde sükun bulan hidayete ermiştir. Sünnetimden başka şeyde sükun bulan kişi de helak olmuştur. Evet, gerçekten bu manada mükemmel ifadeler. Her işin bir canlı dönemi vardır. Her canlılığında bir sükunet dönemi vardır. Benim sünnetimde sükun bulan hidayete ermiştir. Sünnetimden başka şeyde sükun bulan kişi de helak olmuştur diyor. Allah Azze ve Celle bizlere onun sünneti seniyesi doğrultusunda hareket eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, andolsun ki sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım. Artık ondan sapan mutlaka helak olur. Yani sizlere getirdiğim bu yol, sizlere tarif ettiğim bu yol, sizlere izah ettiğim bu yol, gecesi gündüzü gibi apaydındır. Yani karanlık hiçbir tarafı yoktur. Bu yolda yürüyün, bu yolu takip edin. Eğer ondan saparsanız mutlaka helak olursunuz. Ondan saparsanız mutlaka helak olursunuz. Yine Cabir İbni Abdullah'dan gelen bir hadis. O şöyle anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir ve diyor, adeta bir askeri birliğin sabah akşam düşman size baskın yapacaktır diyen uyarıcısı imiş gibi ciddileşirdi diyor. Peygamberimiz ciddileşirdi diyor. Bir gün diyor böyle yine ciddileşti, yüzü kızardı, gözü kızardı ve şahadet parmağı ile orta parmağını göstererek, benim peygamber olarak gönderilmemle kıyametin kopması arasındaki zaman şu iki parmağımın arasındaki mesafe gibidir diyor. Yani yapışık. En son ben gönderildim diyor. Zaman daraldı. Zaman kısaldı. Başka hadislerde de anlatıldığı gibi kıyamet vakti yaklaştı. Halbuki insanlar hala gaflet içerisinde ve Allah'tan da yüz çevirmişler. Evet. Zaman yaklaştı diyor. İşte bu zaman o kadar yakın ki böyle diyor. İki parmağını yapıştırmış gösteriyor. Ve sonra devam ediyor. Diyor ki, unutmayınız ki yolların en güzeli Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan din adına ortaya çıkan şeylerdir. Ve yine unutmayınız ki diyor, benim sünnetime uymayan her şey sapıklıktır. Sünnetime uymayan her şey sapıklıktır. İbn-i Sa'd'ın Tabakatı Beyhaki'nin Sünen-i Kübrası'nda zikrediliyor değerli arkadaşlar. Yine hatırlarsınız, Abdullah oğlu Cabir rivayet ediyor, anlatıyor. Diyor ki, bir gün Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu Tevrat'ın bazı nushalarıyla, elinde Tevrat'tan bazı parçalarla peygamberin huzuruna geldi. Ey Allah'ın Resulü, bunlar Tevrat'tan bazı parçalar. Resulullah ise buna sukut etti. Ömer okumaya başladı. Tabi peygamberimizin yüzü, sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü kıpkırmızı oldu. Bunu gören Ebu Bekir, Ömer'e hitaben, ey anasız kalasıca Ömer, görmüyor musun Allah Resulü'nün yüzü kıpkırmızı oldu diyor. Ömer bir bakıyor ki Resulullah'ın yüzü kıpkırmızı olmuş. Ve diyor ki, ya Resulallah, biz Rab olarak Allah'tan, Nebi olarak senden, kitap olarak Kur'an'dan, din olarak İslam'dan razı olduk. Yani niye kızdın ki diyor. Peygamberimiz cevap veriyor. Diyor ki, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bırak elindeki o sayfaları, o sayfaların kendisine indirildiği Musa hayatta olmuş olsaydı, kurtuluşu bana tabi olmakla bulurdu diyor. Diğer bir rivayette, eğer Musa çıka gelseydi ve beni bırakıp da ona uymuş olsaydınız, mutlaka doğru yoldan sapmış olurdunuz. Görüyor musunuz? Yani bir peygamber gelmiş, bir peygambere bir şeyler indirilmiş, insanlar daha önceki şeylerle meşgul olmazlar, onlara uygun hareket edemezler, onlara bakalım acaba hak mı, batıl mı veya onların içerisinde ne var, böyle şeylerle iştigal etmezler. İnsanın tabi olacağı, kendisine uyacağı şey bellidir. Evet, burada da gerçekten güzel bir ifade var. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer Musa bile çıka gelseydi de beni bırakıp ona uysaydınız, doğru yoldan sapmış olurdunuz. Öyleyse burada antiparantez kulakları çınlasın bazı asabi ruhların şu ifadeleri kullanarak nasıl bir batıl içerisinde oldukları kulakları çınlasın bu zavallıların. Derler ki yani bir insan Muhammed'in peygamberliğini kabul edip ama İsa'nın peygamberliğini kabul ederek onun dini üzere yaşarsa bu da cennete gidecektir. İlla Muhammed'e uymasına gerek yoktur. Veya Musa'nın dini üzere yaşarsa bununla beraber tamam Muhammed de peygamberdir derse bu adam da kurtulur diyor. Bu inançta olan insanlar var bakın. Bu inançta olan insanlar var. Bunlardan bir tanesi de Süleyman Ateş. Bunlardan bir tanesi de Yaşar Nuri Öztürk. Aynı inançtadırlar. Açın kitaplarında görürsünüz bunları. Halbuki ifadeyi tekrar etmekte fayda vardır. Halbuki Allah'ın Resulü nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer Musa bile çıka gelseydi ve beni bırakıp da ona uymuş olsaydınız doğru yoldan sapıtmış olurdunuz. O gelse kurtuluşu bana tabi olmakla bulacaktır. Evet, o geldiğinde bile kurtulmak istiyorsa peygambere ittiba edecektir. Yine bir hadis-i şerifleri Buhari'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin unutmayınız ki ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina edenler girmeyecektir buyurdular. Unutmayınız ki ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak cennete girmekten imtina edenler girmeyecektir. Sahabeler dediler ki ya Resulallah kimler imtina edeceklerdir ki? Yani hiç cennete girmek için insan imtina eder mi? Yani ondan uzak durur. Ve Allah Resulü anlatıyor. Her kim bana isyan ederse, benim getirdiğimden yan çizerse o insan imtina etmiş demektir. Ve cennete giremeyecektir. Cennete giremeyecektir. Buhari'de zikri geçen bir hadis. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine ittiba edersek cenneti isteyen insanlarız demektir. Getirdiklerine ittiba etmiyor isek biz cennetten imtina eden insanlarız. Yani istemiyoruz cenneti. Ve yine bir hadis-i şerif dersimiz de son bulsun. Uzatmayalım. Cabir İbni Abdullah'tan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da buyuruyor ki uzunca bir hadisin belirli bir kısmını ben zikrediyorum. Diyor ki bunun üzerine melekler kendi aralarında konuşmaya başladılar. Yani melekler geliyor. Allah Resulü'nün işte kalbini yarıyorlar, yıkıyorlar. Bu uzunca hadisin bir kısmı. Devam ediyor orada. Diyor ki bunun üzerine melekler kendi aralarında temsili olarak şöyle bir izah verdiler, misal verdiler. Hani işte o bahsedilen ev var ya o ev cennettir. Davetçisi ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her kim Muhammed'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Her kim de Muhammed'e asi olursa Allah'a asi olmuştur. Muhammed insanların arasını ayırt etmiştir. Yani itaat ve isyan şiarını bildirip müminleri müminlerden, kafirlerden yani müminleri kafirlerden, müşriklerden ayırt etmiştir diyor. Hadis-i şerif uzunca belki tamamını zikretmedik de ondan anlayış biraz kısır olabilir. Hadis-i şerif bizlere şunu anlatıyor. Yani melekler bir evden bahsediyorlar. O ev cennettir diyorlar. O evin davetçisi ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her kim Muhammed'in davetine icabet ederse cennete girecektir. İtaat ederse cennete gidecektir. İsyan ederse gitmeyecektir. Unutmayınız ki Muhammed'e itaat Allah'a itaat, isyan Allah'a isyandır. Öyleyse konuyla ilgili daha fazla sözü uzatmadan Resulullah'ın şu son sözünü de zikrederek duamızı yapabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o unutmasın ki benden değildir. İşte burada sünnet ta başa dönüyoruz. Başta tarifini yaptığımız şekilde anlaşılması gerekir diyoruz. Sünnet Resulullah'ın takip ettiği yoldur. Yani burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim benim getirdiğim yoldan yüz çevirirse o benden değildir diyor. O benden değildir. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen ona ittiba eden, batılı batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. ve yine bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından anlatılan hiçbir eksik tarafı bırakılmayan o sünnet-i seniyyesi doğrultusunda hareket etmemizi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli arkadaşlarım, hepinize teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı, vaktinizi bizlere ayırdığınızdan dolayı, konuyla alakalı sormak istediğiniz, bizim tarafımızdan anlatılamayan bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Buyurun.